Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızdan okumalar programında bugün yine merhum üstadın Musahabe 6 adlı eserinden Mürşidin Lüzumu başlığını taşıyan bir bölümü okumaya gayret edeceğiz inşallah. Bu bölümü aslında bir önceki sohbetimizde bir kısmını okumuştuk aziz dinleyenlerim. Bugün yine inşallah çok önemli bir mevzu bu. Tabii bu konuda merhum üstad da hem büyüklerinden aldığı nakilleri Esad Erbili Hazretlerinden geçmiş Sadat-ı Kiram'dan iktibas ettiği nakilleri hem de kendi düşüncelerini gayet güzel, herkesin anlayacağı bir şekilde ifade etmişler. Ve buyuruyorlar ki, şeriatta bir takım müçtehitler gelip eserler telif ettikleri gibi, tarikatta da böyle müçtehitler yani içtihat sahipleri gelmiştir. Mesela İmam-ı Azam, İmam Malik, İmam Şafii, İmam-ı Hanbeli gibi müçtehitler gelmiş fıkıh alanında ve dördü de bunların haktır. Tarikatta da yani Allah'a giden o terbiye yolunda da Nakşi, Kadiri, Bedevi Hazretleri gibi müçtehitler gelerek zikir icra etmişlerdir. Onlar da manevi terbiye yolunun müçtehitleridir. Tarikatları da kendi isimlerine izafe edilmiştir. Hepsi haktır, hedef birdir. Tabi burada yine Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızın gerçekten böyle bütün ümmeti kucaklayan bir bakış açısına şahit olmuş oluyoruz. Nasıl fıkıh mezheplerde Şafii'si, Hanbeli'si, Maliki'si hepsi hak mezhepler olarak görülüyorsa, Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye uygun olarak farklı şekillerde gelişen terbiye yolları da her biri bir haktır. İnsan birisinde bulunmuş olmakla bir başkasını inkar etmek gibi bir halde olmamalıdır. Buna işaret etmiş oluyorlar. Ve elbette ki fıkıh alanda içtihatlar olduğu gibi terbiye alanında da içtihatlar olmuş. Onlar da bu içtihatlarının sonunda yolları kendi isimleriyle anılmaya başlamıştır. Zaman zaman sorulur aziz dinleyenlerim, Resulullah Efendimiz zamanında tasavvuf var mıydı diye. Onlara da verilen en güzel cevaplardan biri budur. Resulullah zamanında Şafilik yoktu, Hanbelilik yoktu, Malikilik yoktu ama fıkıh vardı. Maturilik yoktu, eşarilik yoktu ama yine akaid vardı. Aynı şekilde belki tasavvuf diye bir isim yoktu ama terbiye vardı. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam insanları hem Kur'an ayetleriyle buluşturuyor hem de yine Kur'an ifadesiyle ve yüzekkiküm diye ifade edildiği şekilde insanları terbiye ediyordu. Mesela bir sahabisine kızma diyor. Bir başka sahabisine elini aç diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunların hepsi aslında tasavvufun konularıdır. İnsanın iç dünyasını tanzim etmek, tertibe sokmak, yetiştirmek, geliştirmek, büyütmek insanı. Onun için de burada merhum üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri rahmetullahi aleyh. Evet diyor, tarikatta da Nakşilik gibi, Kadirilik gibi, Bedevilik gibi isimler olmuş. Bunlar bu noktada İçtihad eden Allah dostlarıdır ve daha sonra onların isimleri bu yolların ismi haline gelmiştir buyuruyorlar. Daha sonraki meşayık da onların yolunda gitmektedir. Şeriatın haricine de asla çıkmamak lazımdır. Vaka onlar da devran yapmışlardır. Fakat bu devran sırf cezbe halinde olmuştur. Yani tarikat diye girilen yollarda şeriat esastır. Ancak bir cezbe halinde belki farklı tezahürler olabilir ama orada da yine hep insanın bir ayağı şeriat-ı garra-i ahmediye üzerine sabit olmalıdır. İnsanların gıdası cismani ve ruhani olmak üzere iki kısımdır. Gıdayı cismani, vücudumuza ayakta tutacak gıdalar yemek, içmek suretiyle beslenmektir. Gıdayı ruhani ise maneviyat ile tegaddi etmektir. Nasıl insan maddi gıdalarla vücudunu bir sıhhate kavuşturuyorsa, manevi gıdaları almak suretiyle de ruhunu istikrara, huzura ve itminana kavuşturacaktır. Mesela Üstad buyuruyorlar, cismin gıdası olan yiyeceklerden ekmeği tasavvur edelim. Toprağa ekilir, yağmur yağar, neşv-i nema bulur, buğday vücuda gelir, ondan da ekmek olur. Eğer buğday ekilip de uzun müddet veyahut hiç yağmur yağmazsa, tohum neşv-i nema bulamaz, gelişemez, buğday mahsulü de olmaz. Demek ki buğdayı kemale getirecek yağmurdur. Yağmur olmazsa buğdayın kemal-i husulü de mümkün değildir. Binaenaleyh, cismani gıdanın kemale husulü için rahmet-i ilahiye fevkalade ihtiyaç vardır. Aksi takdirde helak olması muhakkaktır. Bunun gibi gıda-i maneviye de füyuzat-ı ilahiye muhtaçtır. Maddi gıdaların gelişmesi nasıl ki rahmet-i ilahiye dediğimiz maddi yağmura bağlıysa, manevi gıda da füyuzat-ı ilahiye muhtaçtır. Yani manevi rahmet-i ilahiye muhtaçtır. Manevi rahmet-i ilahiye de insanların kalbine dökülür. En ziyade manevi rahmet-i ilahiye, yani füyuzat-ı rabbaniye, kibar-ı ehlullahın kalbine ihsan olunur. Diğer müminler de onlardan biiznillahü teala feyiz alırlar. Evliyaullah yağmur gibidir. Maddi yağmur olmayınca hayat-ı beşeriyenin bekası mümkün olmayacağı gibi, manevi yağmur olmayınca da mükevvenatın bekası mümkün olamaz. Bir hadis-i şerif naklediliyor burada aziz dinleyenlerim. Ümmetimin kamilleri yağmur gibidir. Evvelinden mi, ahirinden mi, hangisinden halkın daha ziyade müstefid olacağı, istifade edeceği malum değildir. Bununla beraber her yağmurun zamanına göre faydası olduğu gibi Evliyaullah'ın da Allah dostlarının da asra, zamana göre faydaları vardır. İndi ilahide Allah katında her birerlerinin mevkii vardır. Zamanı sabıkta, geçmiş zamanda geçen Evliyaullah ile sonradan gelenleri mukayeseye kalkmamalıdır. Elbette ki her zamanın mürşidi kendi zamanının ihtiyacı olan güzelliği yaşamış, yaşatmış, anlatmıştır. Dolayısıyla da sonra gelen müminlere geçmiş zamanın mürşitleri, velileriyle yaşadıkları asrın mürşitlerini, velilerini, Allah dostlarını karşılaştırmaya girmek gibi bir sorumluluk da yoktur. Böyle bir hak da yoktur. Böyle bir görev de yoktur. Tabii yeri gelmişken aziz dinleyenlerim, metnin dışında şöyle bir nükteyi paylaşmak gerekir. Bir zata soruyorlar, Bayezid Bistami büyüktür, Cüneyd-i Bağdadi mi? O zat da o kadar güzel bir cevap veriyor ki, Bayezid'in veya Cüneyd'in hangisinin büyük olduğunu bilmen için senin onlardan üstünde bir yerde olman lazım. Dolayısıyla kendini sen onlardan üstün görmüyorsan da onların hangisinin daha büyük olduğuna karar vermek gibi ne bir sorumluluğun var, ne bir hakkın var, ne de senin böyle bir görevin var. İşte Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız, aziz dinleyenlerim, burada böyle bir inceliğe işaret ediyorlar ve buyuruyorlar ki, her yağmurun kendi zamanına göre faydası vardır. Dolayısıyla da Allah dostlarının da kendi zamanlarına göre faydaları vardır. Geçmiş zamandaki Allah dostlarıyla sonradan gelen Allah dostlarını karşılaştırmak gibi bir duruma da insan girmemelidir. Yine Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız devam ediyorlar. Mesela birkaç asır evvel irtihal buyuran, yani vefat eden Evliyaullah'ı bu zamanda çoğunlukla insanlar tasdik ederler. Bunun sebebi vardır. Zira irtihalden sonra irşat vazifesinden onlar azade kalırlar. Şeytan da onları tasdik etmekten men etmez. Çünkü şeytan aslında irşat edene düşman. Artık onun irşat vazifesi geçtiği için şeytan ona sen veli de desen, değil de desen onun üzerinde durmuyor. Çünkü onun hayatıyla senin hayatın arasında çok yakın bir ilişki yok. Ama hayatta olan bir mürşitse bizatihi senin hayatını yönlendirmeye çalıştığı için şeytan da seni o hayattaki mürşide düşman etmeye çalışıyor. Ve çok güzel bir izah gerçekten bu. Zira irtihalden sonra irşat vazifesinden azade kalırlar. Şeytan da onları tasdik etmekten insanı alıkoymaz. Asıl hayatta bulunan irşada memur kamil velilere tekarrüp ettirmemek, yaklaştırmamak için şeytan inkar ettirir. Tekarrubünden mene çalışır. Aman der, sen buna yaklaşma. Çünkü yaklaşman, bir Allah dostuna senin yaklaşman, şeytanı saplanan bir hançerdir yani. Çünkü şeytan bir insanı yalnız bulunca ona daha kolay baş ediyor. Onu bir yerlere sürüklemeye çalışıyor aziz dinleyenlerim. Ama gerçekten böyle güzel ellere tutulduysa bir insan, bir Allah dostuyla yan yana geziyorsa şeytanın işi zorlaşıyor. Çünkü o insan bir noktada da o manevi muhitlerden bir güç alıyor, bir enerji alıyor, manevi güç alıyor. Şeytana karşı biraz daha savunma setleri oluşturabiliyor, girdiği yoldan istifade ediyorsa. Öyle olunca da şeytan aman diyor, sonunda sen o güzel ellerden tutarsan benim seninle işim zorlaşır. Onun için de aman o veli de değildir, mürşid de değildir, sakın oralara yaklaşmayasın diye de insana, yaşayan mürşitlere karşı çok daha açık bir tavır alıyor şeytan. Çünkü müminlerin selametini arzu etmez o üzerine lanet olunan şeytan. Kalp temiz olursa, yani kalpte iman olursa daima ibadet ve taata sevk eder. İnsanlar ekseriyetle mümin izlerler. Halbuki Müslümandırlar. Yani teslim olmuşlardır. Mümin olmak için herhalde imanın kalbe dokulu lazımdır. Burada bir ayet-i kerimeye işaret edilmiş oluyor aziz dinleyenlerim. Hucurat suresinin sonunda Kâletil ârâbu âmennâ kullem tü'minû velâkin kûlû eslemnâ. O çölden gelenler dediler ki biz iman ettik. De ki ey Habibim, sen onlara siz daha Müslüman görünüyorsunuz. Siz tam iman etmediniz. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكِمْ. Zira o imanın bütün o asılları sizin kalbinizde tam bir istikrar etmedi. Onun için mümin olmak zordur aziz dinleyenlerim. Mümin olmak yani kalpteki bütün şüpheleri giderip de gerçek bir mümin olabilmek zor bir iştir. Araya böyle nefsin vesveseleri girer, şeytanın telkinleri girer ve o imanı zedelemek ister. Bunun için de burada da şu ifade edilmiş oluyor yine. İnsanların birçoğu Müslüman gibi görünür ama iç dünyasındaki o teşebbüslerden dolayı da ne yazık ki imanın kemalini bulamamış olurlar. Onun için de insan kendini iman-ı kamile taşıyacak yollara girmeli ve imanını taklitten tahkike doğru ulaştırma gayreti içinde olmalı. Yine üstad devam ediyorlar aziz dinleyenlerim. Mümin-i kamil olanlar, yani kamil mümin olanlar Cenab-ı Hakk'ın 99 sıfatına iman ederler ve bu noktada hiçbir şüpheleri olmaz. Fakat bazı insanlar Cenab-ı Hak gaffardır diye ümitlenerek dar-ı ahiret için çalışmaz. Allah gaffardır der, ahiret yurdu için bir hazırlık yapmaz. Fakat Rezzak sıfatına imanları olmadığı için dünyada çalışmayınca aç kalırız diye korkarlar. Çok güzel bir tahlildir bu aziz dinleyenlerim. Evet, Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi var. Ama insanoğlu aman diyor, Rezzak ismine tam güvenmiyor bazen. İşte o bir iman zaafından. Çalışmazsam aç kalırım diyor. Ama Allah gaffardır diyor. İbadet etmezsem de cennete girerim diyor. Gaffara tam inanıyor ama Rezzak'ı daha gönül dünyasında tam yerleştirebilmiş değildir. Onun için de mümini kamil olanlar Cenab-ı Hakk'ın o bütün sıfatlarına, Esma-i Hüsna dediğimiz bütün sıfatlarına tam inanırlar. Aralarında onların bir tefrik etmezler. Keza dünyada zengin olan kimseler maişet cihetinden korku çekmezler. Çünkü idaresine kafi nakde maliktir. Fakat fakir olanlar aç kalma tehlikesinden azade kalamazlar, daima korkarlar. İşte dar-ı ahiret için zengin olan Evliyaullah da, dar-ı ahiret için fakir olanlar da buna büyük bir misaldir. Elbette ki nasıl ki dünya hayatında maddi varlığı çok olan insanlar dünya cihetinden korkuları daha az, maddi varlığı az olan insanlarsa dünya cihetinden daha korku içindeyse Evliyaullah da böyledir. Onlar da ahiret için gerçekten zengindirler ama ahirette fakir kalacaklar vardır ki bunlar eşit değillerdir. Onun için de belki yine burada küçük bir izahta bulunmak gerekirse aziz dinleyenlerim, o da insan ahiret yoksulu olmamaya gayret etmeli. Ahirette inşallah insan nasıl zengin olurum, ahirette nasıl nimetlerle buluşurum derdinde olmalı. Şu halde bir kimse saadet-i uhreviyi temin ederse zevk içinde yaşar. Uhrevi saadetini şu dünyadayken elde edebilen insan huzurludur, zevk sahibidir. Saadet-i uhreviyeden mahrum ise, insan ebedi saadeti elde edememişse, dünyada ne kadar zengin olursa olsun, aslında o insan fakirdir ve korku içindedir. Çünkü önünde korku dağları vardır ebediyet aleminde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünyada bir cenazenin yürüdüğünü görmek isterseniz, Ebu Bekir Sıddık Hazretlerine bakınız buyurmuşlar. Masivadan, yani Allah'tan gayrı her şeyden tamamen geçerek, adeta bir ölü gibi olmuştur. Dünya bağlarından hepsinden azade olmuş bir Sıddık-ı Ekber. Kısacası, ölmeden evvel ölünün sırrı da budur. İnsanın ahiret yolculuğunu engelleyen, ahirete giderken ona ayak bağı olan bütün dünya alakalarından, dünya bağlarından kurtulabilmek. Veya bir başka ifadeyle aziz dinleyenlerim, dünyada bağlı olduğu şeyleri hiçbirisinin kendisinin ahiret yolculuğuna engel olmayacak şekilde nezih bir alakayı devam ettirebilmek. Yoksa insanın dünya hayatındaki ilişkileri, ilgileri onun için ahiret yolculuğuna bir ayak bağı oluyorsa elbette ki bu insan için çok da sevimli, güzel bir husus değildir. Ölmeden evvel ölmek dediğimizde insanın dünya alakalarıyla olan bu durumudur. Yani insan dünya alakaları içerisinde eğer bu alakaların ayak bağı olmasından kendisini kurtarabiliyorsa, adeta bunların her biri gönlüne çakılıp da insanı ahiret yolculuğundan alıkoymadıysa, İnsan o dünyadan zaten kurtulmuş demektir ve ölmeden evvel ölmenin de sırrına ulaşmış demektir. Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen müminlerden maksat da mümin-i kamildir, Evliyaullah zeratıdır. Müminlerin kalbi arşur rahmandır. Rahman olan Allah'ın arşıdır. Cenab-ı Hak ben yere ve göğe sığmam, müminin kalbine sığarım buyurmuştur ki Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu mümin kalbi Arşur Rahman olan Allah dostlarının kalbidir. Arşur Rahman da bütün semavatı içine alır. Zahiren görünen azaların her biri bir vazifeyle muvazzaftır. Vücudumuzda taşıdığımız dışarıdan görünen her uzvumuzun bir vazifesi vardır. Göz görmek için, kulak işitmek için, ayak yürümek içindir. Bütün azalarımızın bir vazifesi vardır. Kalbin vazifesi de muhabbettir. Muhabbetse Cenab-ı Allah'a mahsustur. İnsan el, ayak ve göz ile vezaif-i lazimesini, kendisine lüzumlu olan vazifeleri ifa ettiği gibi kalp de kendi vazifesini icra eder. Kalbin Cenab-ı Hakk'a muhabbet etmesi sair ticaret ve meşguliyetlere mani teşkil etmez. Kalbin işi ayrı, organlarımızın işi ayrı. Eğer kalp bir muhabbet-i kamile ile, gerçek bir muhabbetle yoğrulduysa, onun dünya işlerine engel değildir. Arşur Rahman olan Evliyaullah'ın kalbinde de muhabbetullah'tan başka, Allah muhabbetinden başka hiçbir muhabbet yer almaz ve hiçbir muhabbet orada yer edemez. Yüce Rabbimizden niyazımız bizi bu büyük muhabbete ulaştırmasıdır aziz dinleyenlerim.